suizanımız onlara zarar versin. Cevap: onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklit ile İslamiyet'in zevahirini bilirler. Taklit ile teşkikat ile, taklit ise teşkikat ile yırtılır. O halde bazılarına bahusus dinde sati, felsefe ile mütevâgil olursa, dinsiz dediğiniz vakit, ihtimal ki tereddüde düşüp, mesleği İslamiyet'ten hariçmiş gibi vesveselerle, her çibat abad diyerek, meyusane, belki muannidane İslamiyet'e münafi harekata başlar. İşte ey bi insaflar, gördünüz, nasıl bazı bir işarelerin dalaletine sebep oluyorsunuz?
Ha, demek ki ana fikir her zaman müsbet bakmak. Yani bir insanı kurtarma imkanı varsa oradan yaklaşmak. Yani hep böyle. Mesela beşeri münasebetlere bakın, ticaretlere bakın, alışverişlerden tutun, sanat dünyasından geçin. Bir şeyleri kurtarma amacına yönelik gayretler gösterilir. İnsan ise kainatın en şerefli bir mahluku, değil mi? Şimdi eşeğe yapılan, gösterilen ilgi, alakaya insan daha fazla layık. Hele bu insanın bedenine, cismine gösterilen iltifata, ilgi, alakaya ruhu, kalbi, vicdanı, manevi alemi daha fazla layık. Şimdi buralardan şeye bakarsak, bir tıp fakültesine veya bir hastaneye gidiyorsunuz, hastasınız, değil mi? Hastalığın durumuna göre itinayı, ilgiyi, alakayı anlayabiliyoruz yani. Ya ne kadar ihtimam gösteriliyor. Hele bu özelleştikçe biraz daha seviye yükseliyor. Maddi bir hastalığa karşı uzmanların münasebeti, alakası ortada. Şimdi insanın maddesi mi önemlidir, manası mı önemlidir? Mana olmasa madde bir şeye yaramaz. O halde manevi rahatsızlığa, manevi hastalıklara karşı da yaklaşımımız ondan daha öte, daha hassas, daha itinalı olacak ki biz bu insanları kurtaralım. Başka bir yol bilmiyoruz yani. İşte Üstad Hazretleri de hayatı boyunca hep müsbet hareket etmiş işte. Sebebi bu. İdarecilere, devlet adamlarına, talebelerine, çevresine, dostuna, kardeşlere, değil mi? Bütün yaklaşımı nasıldır? Bundan ne kurtarabiliriz? Nasıl istifade edebiliriz? Cenab-ı Hakk'ın buna vermiş olduğu gizli yeteneği ortaya çıkarıp da, değil mi? Dine takviye noktasında bir şeyler yapabilir miyiz noktasında hep hassas davranmış, itinale yaklaşmıştır. Ve burada da başarmış yani üstadımız. Kendine zulmedenlere bile, adamda bir cevher varsa, bir özellik varsa, onu yakalayıp, değil mi? Oradan istifade etmenin yollarını aramış. Adamı günahkar diye itmeyin. Kusurlu diye tenkit etmeyin. O beğenmediğin insan Allah öyle bir imkan, öyle bir mekan, öyle bir zaman verir ki bu müsbet yaklaşımlar o adamın yaptığı işi ben hayatım boyunca belki yapamam. İşte o fırsatları kollayıp Allah'ın bu muradına uygun hareket etme de bize bir vecibe, bir vazife olarak terettüp ediyor. Yani demek ki hizmette kendi mesleğimize uyarlarsak, hizmetimizi geliştirirken mümkün mertebe böyle herkesten istifade etmenin yollarını arayacağız, dışlamayacağız. Her zaman söylüyor, bir insan her şeyi yapamayabilir. Ama her insan bir şey yapar. Bak, mutlak elinden bir şey gelir. Onu hizmette kullanmak. Ya bu şekilde bir havuz oluşur. Bu şekilde hizmetin mekanizması kurulur, fabrikası kurulur. O iş büyür ve gelişir. Üstad Hazretleri de o zaman İttihat Terakki'ye veya diyelim ki işte demokrasiye veya meşrutiyete hizmet ifa edenlere bu açıdan bakmış. Acaba Allah bununla neyi murad ediyor? Koca bir Osmanlı saltanatına, değil mi, birini musallat etmiş bir ekibi, bir grubu. Dünya da o ekibin arkasında ona kuvvet veriyor. Evet, kusurlar, noksanlar, zalimlikler vardır. Fakat Allah'ın takdiri, Allah'ın kaderi, Allah'ın muradı, mukadderat niye böyle icap etti? İşte burada mesajı alan bir insan oldu mu? O gürültünün içerisinde kendini harap etmez. Ne yapar? Orada Allah'ın takdirini ortaya çıkartma adına vazifesini ifa eder. Neticeyi Mevla bakalım nasıl bir sonuç verecek onu bekler yani. Şimdi soruyor. Yani iyisin bir adama, fena bir adama iyisi neyse desen iyileşmesi. İyi bir adama kötüsün kötüsün denilse kötüleşmesi devamlı vuku bulur. İnsan etrafın tesiri altındadır. Ya. İnsan yapısı itibariyle müteessirdir. Hele bunu bir uzman söylerse Allah korusun, vasıflı bir insan söylerse adam kendini dinden hariçmiş gibi düşünebilir. Ben dedim ya sen nezlesin. Ya abim bilmiyor, mesleği değil. Bir doktor nezlesin dese herhalde tesir altına girer değil mi? Ha? Ha. Şimdi mesela cahil bir adam birine din özelliğinin, yapısının, faaliyetlerinin veya halinin, ahvalinin dinden hariçmiş, hariçte olduğunu söylese çok tesir etmeyebilir. Ama şimdi vasıflı bir adam, alim bir insan, makam sahibi bir insan, hele maneviyat noktasında belli merhaya gelmiş bir insan bir adama dinsiz derse, öyle değil mi arkadaşlar? O adamın aleminde, gönül dünyasında yaptığı tesiri, icra ettiği tesiri siz bir düşünün. Ki o zamanın insanlar vasıflı insanlar. Birbirinden itham eden insanlar vasıflı insanlar. Yani mesela Abdülhamid Han'dan sonra cennet mekan, meşrutiyeti isteyenler, meşrutiyeti kurmada birbirlerine girenler, yani itilaf cephesini oluşturanlar, ittifak cephesini oluşturanlar, değil mi? O gürültüde yani ortaya çıkan insanların özelliklerine bir bakın, hepsi hususi adamlar. Özel yetişmiş insanlar. Kendi mesleğinde mütehassıs insanlar. Üç gruba harekete geçirmişler. Tıbbiye, mülkiye, harbiye. Üç grup işin başında. Üçü de mesleğinin erbabı. Bu üç sistemi harekete geçirerek bunun yanında diğerleri de buna bir şekilde kuvvet vermiş. İlmiye grubu da. Basın, halk, ordu vesaire neyse yani. Ve bunlar kendi aralarında ittifak edemiyorlar. Yıkmakta ittifak ediyorlar. Bir saltanatı devirmekte müttefikler. Ama yerine yenisini koymakta kader ilahi önlerine nimeti, serveti, devleti koyunca o ittifak bozuluyor. Birbirine düşüyor Osmanlı. Cephedeki harbeden asker veya orada vazife ifade eden komutan kimden talimat alacağını bilemiyor. Ve İkinci Dünya Harbi başımıza, Birinci Dünya Harbi başımıza çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? O kargaşa içerisinde ülkenin sevk idaresinde kimler müdahil, kimler hakim, onunla taht kavgaları birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da devlet sağda solda ülkeler, memleketler kaybediyor ve cihan harbi başımıza patlıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu bu sıkıntılı, bu perişan, bu tutarsız bir döneminde cihan harbine girmiş oluyor. Cepheleri düşünün, idareyi düşünün, ondan sonra merkezi düşünün, halkın, ahalinin durumunu siz düşünün. Koca Osmanlı İmparatorluğu. Yani vehametin dehşetine bu açıdan bakacaksınız. Yani yıkmakta beraberiz. Dedik ya bu Müslümanlar mağduriyeti, perişanlığı, zavallılığı, fakir fukaralığı, fakr zarfiyeti paylaşabiliyoruz biz. Bakın ama Allah imkanı ve serveti verdiğinde biz birbirimize düşüyoruz. Hazreti Mevlana işte gidiyormuş talebeleriyle beraber. Böyle 3-5 tane affedersin hoş hoşun muhabbetle böyle raks ederek fevkalade oynadıklarını görmüşler. Keyifli keyifli oynuyorlar. Demişler Hazreti Mevlana'ya ki efendi bak şunların keyfine, muhabbetine, samimiyetine, dostluğuna yani anlayışlarına falan. Demiş bir önlerine bir kemik atın da hallerini görün. O muhabbet, o dostluk, o samimiyet nerelere gider? Ya biz insanız arkadaşlar yani. Ama fıtrat işte. Netice itibariyle bir cihetimiz de hayvaniyetten gelmiş. Bir cihetimiz nebatiyetten gelmiş. Bir cihetimiz de akıl ve idrak noktası insaniyetten gelmiş. Bir de İslamiyet iman noktası imaniyetten gelen bir tabakamız daha var. Evet, yani iman mertebesinde gezdiğimiz gibi nebat hayat mertebesine de bazen giriyoruz. Bazen de hayvani hayat mertebesinde hayvanda olan özellikler affedersiniz bizde de nüksediyor. Şimdi aynı olayı herkes için düşüneceğiz biz. İnsanlar bunlardan kendilerini arındıramazlar. Yani terbiyeyle, baskıyla, tahakkümle veya diyelim ibadetle veya füyuzatla bazı özellikler gizlenebilir. Ama hafif bir zayıf perde görse onlar acımasızca ortaya çıkıyor. İşte bugün medeni insanların ortaya koyduğu yanlışlıklar ve fecaatin temelinde bu vardır. Yok olmuyor. Terbiyeyle kontrol altına alıp hayırlı şeyler yaptırılabiliyor. Ama terbiyeden mahrum kalınca mizacını ortaya koyuyor. En kötü örnekleriyle karşımıza çıkıyor bu özelliklerimiz. Evet. Nedeni şimdi oku. Evet.
Sual neden?
Neden?
Cevap. Faraza bazılarının altında büyük fenalıkları varsa da hücum edilmemek gerekir.
Bak bak bak bak şimdi. İyi gözüyle, iyi nazarla bakmanın neler getireceği. Suizanla yeiste bakmanın bizi nasıl mahrumiyete götüreceklerinin izahını yapacak şimdi üstad. Bırakmıyor orada. Suali su neden? Neden iyi bakmayı tavsiye edersin? Hep böyle zaten düşünürsün sen. Senin aleminde bir kötülük, bir çirkinlik yok. Her şeyin iyi tarafını görme mesleğinin icabı nedir? Bunu mesela meşrutiyeti ilan edenler, saltanatı götürüp de başımızda bizi idare edenler açısından bir değerlendirir misin? Bunlara nasıl iyi bakacağız? Kötü bakarsak ne olur? Neden? Neden iyi bakmayı tavsiye ediyorsunuz? Baştan bir daha.
Faraza bazılarının altında büyük fenalıkları varsa da hücum edilmemek
var. Var. Fenalık olmaz olur mu? İttihat, terakki, ona muhalefet edenler, saltanatın içinde, saltanatın dışında, Avrupa'da, Londra'da, Paris'te, kimiler efendime söyleyeyim Rusya'da mesela, kimisileri Mısır'da, Kahire'de, hepsi birer teşkilat kurmuşlar. Hepsi içeride devleti yıkma, yani saltanatı yıkma projelerinde ittifak etmişler. Ama bir araya geldiklerinde aralarında homojenite yok. Bunların içerisinde samimane, yani adalet noktayı nazarından, hürriyet noktayı nazarından, terakki noktayı nazarından faydalı bir şekilde meşrutiyete geçmek isteyenler olduğu gibi bazıları meşrutiyeti bahane ederek eski zalimane hükümetin ve tavrın kendileri üzerinde cereyan etmesini isteyenler de var. Maksatlar çok farklı. Ama hepsinin ortak olduğu nokta nedir? Saltanat olursa bu iş olmaz. Saltanat kalkacak ki herkes kendi kafasındaki misyonunu, vizyonunu ortaya koysun. Bunun içerisinde yani fena olanlar da var, samimi olanlar da var. Anlatabildim mi? Fakat Üstad Hazretleri her ne olursa olsun iyiye bakmayı, müsbet bakmayı tavsiye ediyor. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel rüyalar görür. Güzel rüyalar gören hayatından lezzet alır. Güzel rüyalar demek, hadisata güzel bakar anlamına. Hani rüyalar tabir edilir ya, insan güzel görüp güzel düşündü mü, ona temas eden, onunla karşılaşan ve onu karşılayan olay ve hadisata çok güzel bakar. Herkesin iğrendiği, korktuğu, endişe duyduğu olaylardan o ne yapabilir? İbret dersi alabilir yani. Evet.
Zira çok fenalık vardır ki iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde yırtılmadıkça ve ondan tegafül edildikçe mahdut ve mahsur kaldığı gibi.
Allah Allah. Bak bu da güzel bir şey. Demek çirkinlikler toprak altında kalırsa gelişmez. Bak bir şey koydu şimdi üstad ortaya. Toprağın bir özelliği var. Bir güzellikleri toprağın altına atarız, çirkinlikleri de değil mi? Tohumları nereye ekeriz gelişmesi için? Çekirdekleri nereye dikeriz? Cesetleri? Değil mi? Rahatsız olduğumuz şey onun da toprak altında. Toprağın bir özelliği var. Toprak çirkin şeyleri istihaleye tabi tutarak güzelleştirir. Güzel şeyleri çirkinleştirip de kötüleştirmez. Onların hakkını verir, bir kembin yapar ama çirkin şeyleri temizler. Bak zaman da böyledir. Yani zaman da böyledir. Mesela şimdi bugün beğenmediğin bir olayı 10 yıl sonra baktığında Allah Allah diyorsun ya. Ben o zaman yanlış düşünmüşüm. Değil mi? Zaman da birçok şeyi yıkayıp temizliyor yani. Üstad zaman da iyi bir müfessirdir diyor. Onun da olaylara bir bakış açısı var. Zamanın bakış açısı kaderin planıdır. Kaderin planı zamandan çok mükemmel örtüşür. Ama biz zamanı ihata edemediğimizden dolayı hadisata bulunduğumuz çerçeveden baktığımız için bazen onun içerisinde boğulabiliyoruz, aleyhinde olabiliyoruz. Ama ona zamanın bütünlüğü açısından, umumi açıdan baksak kaderin mesajlarını alıyoruz. Anlatabildim mi bilmiyorum yani. Şimdi meşrutiyete Mesela o gözlükle baksak, olay, o andaki olaylar canibinden baksak, ilan etmek isteyenler, mücadele etmek isteyenler, aleyhte konuşanlar, hepsi yüksek 80'e bakıyorsun, çoğu tenkit edilir insanlar. Bakın şimdi. Ama Üstad Hazretçi işlerinde ehil insanlar, değil mi? İşlerinde vasıflı insanları, kamilane vazife ifadeler de var diyor. Fakat sistem alışılagelenin dışında olduğundan dolayı herkes onu ne yapıyor? Bela olarak görüyor, musibet olarak görüyor. Saltanata alışmışlar. Ama şimdi o meseleye genel açıdan baksak, dünyanın geleceği noktası açısından baksak, bütün milletlerin, devletlerin, bütün hükümetlerin yarın demokrasiye mecburen geçmesinin icap ettiği cihetle baksak, biraz daha yelpazeyi geniş tutsak, kimse o gün Osmanlı'ya o zihniyeti getirmek isteyenlerin aleyhinde bulunmaz. Peki bulunmazsa ne olur? Bir hikmet zayi olur orada. Orada çarpışma olacak. Onlar külli kontrolsüz kalır. Bak şimdi mürakabesiz kalır. Farklı zulmedebilirler. Demek Allah'ın iki şekilde kanunu var. Bir, İmam Mübin dediğimiz genel idare, net. Hukuk, adalet orada fevkalade. Bir de yazar bozar tahtası dediğimiz, kitab mübin dediğimiz o anlık olaylardaki cereyan eden meseleler. O da lazım, bu da lazım. O bir anlık veya diyelim karışık haller birbirleriyle mücadele ede ede İmam mübindeki hakiki levhayı, hakiki yazıyı, hakiki mukadderatı ortaya koyuyor. Onlarsız o olmuyor. Sağlıkla hastalık mücadele edecek ki insan 60-70 yıl devam etsin. Geceyle gündüz çarpışacak ki mevsimler birbirleriyle mücadele edecek ki senenin ve günün dengesi muhafaza altına alınsın. Siz umumi muhafazayı İmam Mübin kabul edin. Günlük değişkenlikleri Kitab Mübin kabul edin. Onun yazıp bozması onu ikmal edecektir. Hiç farkı yok arkadaşlar. Hiç farkı yok. Her şeye bunu uygulayabilirsiniz. İdareye de bunu uygulayabiliriz. Şimdi bak mesela üstadımızın çektiği mezalim. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu tarafa, bu ülkenin değil mi, maruz kaldığı ağır imtihanlar ve tehlikeler. Kim bununla taraftar olabilir? Bugün bak onların muhakemeleri görülüyor değil mi? Peki onlar olmasa bugünün güzel günleri olur muydu? Şimdi onlar da vazifeli. Onlar da vazifeli. Fakat onlar iradeleriyle vazifelerine karar verdikleri için mesuller. Yani onlar olmasa bir başkası buna vesile olacaktı. Allah orada muradını böyle tahakkuk ettirecekti. Muradın böyle tahakkukunda müsbet bakanlar, güzel yaklaşanlar kurtuluyor. Menfi bakanlar niyetleriyle Allah'ın indinde muameleye tabi tutuluyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani meseleyi. Şimdi mesela düşünün ki bir kitap yazacaksınız. Kitabın bütünlüğünde bir mana var, bir muhteva var. Değil mi? O muhteva mana İmam Mübin kabul edin. Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın ilim defteri. Peki onu ikmal edecek satırlara, cümlelere bakın. Kimisinin lehinde, kimisinin aleyhinde bulunabiliriz. Bir sayfayı beğenmesin, canın sıkılır. Öbür sayfa onu ikmal ediyor halbuki. İşte beğenmediğimiz veya bizi üzen veya sevindiren yazıların bir araya gelmesinden bir kitap teşekkül ediyor. Onu müellif yazmış. Kainatın müellifi de kainat kitabını yazarken veya diyelim hizmet kitabını yazarken, gel kısadan düşün bizim. Üstadın hayatını yazarken, üstadın davasını yazarken bazı figürleri, bazı meseleler işin içine sokmuş. Onlar zalimane girmişler, zulmetmişler. Ama kader ne yapmış? Onların zulmeti ve karanlığı içerisinde bir hakikati ortaya çıkarmış. Bir örnek verip, bu mesele çok mühim. Daha iyi yerleşmesi açısından hemen geçelim bakın. Şimdi kitap okumak ağır cezalarda yargılandı. Kitap okuyan nur talebelerini devlet ne yaptı? Ağır ceza mahkemeleri. Ağır ceza ne demek? Anayasal suç demek. Niye bunu yaptı o zamanın insanları? Bunlar bir araya gelmesin, korksunlar, dağılsınlar değil mi? Bir kitap okumak ağır cezalık olur mu ya? Bak ağır cezalı kim suçlara bakın. Dünyadaki ağır cezalı suçlara. Hiç bu mesele onun yanında esamesi okunmaz. Onlar burada fevkalade bir zalimiyetle, hainane bir niyetle, bunlar darmadağın olsun bir araya gelme korkusuyla davaları tekevvün etmesin diye sistemi böyle kurdular. Şimdi bak, Allah'ın da muradı bu sistemi ülkeye yerleştirmek. 4 kişi bir araya geldi mi içeri atıyorlardı bizi. Ülkeyi yıkacaksınız diye. Anlatabildim mi? Peki 4 kişinin bir araya gelmesini istemeyenler bu sistemle ağır cezayla bizleri yargıladılar. Peki diğer ceza ile ağır cezanın farkı ne? Normal bir mahkeme ile ağır cezanın farkı şu. Normal mahkemelerde şahit, avukat, sanık. Zanlı mı diyorsunuz şimdi? Değil mi? Bir de hakim, katip, 5 kişi bulunur. Dava görülür, çıkılır. Ağır ceza mahkemeleri halka açık mahkemelerdir. Gelen hiçbir insanı dışlayamazsın. Herkes o mahkemeyi dinler isterse. Şimdi siz misiniz 2-4 tane nur talebesinin bir araya gelmesini engelleyen? Kadere bak şimdi sen. Biraz da size zulmettirip, niyetle ama onlar mesul. Ağır cezaya verdiriyor. Bir evde nurcuların toplanmasına tahammül edemeyen devlet, kendi eliyle, kendi imkanıyla sinema salonlarında, konferans salonlarında, büyük büyük meydanlarda ve hizmet merkez veya resmi kurumlarda mahkeme salonları kurdurup ağır cezada yargılattı. Avukatlar da Risale-i Nur'u anlattılar orada. Şehirler arası şeyler, ondan yolculuklar yapıldı. Van'da dava var. 100 kişi, 300 kişi giriyor. Yani Allah Risale-i Nur'u öyle geniş mekanlarda ülkeye yaydı. Ama ne adı altında oldu bu? Ağır ceza. Biz buna razı değildik. Ha, Allah onu başımıza verdi mi? Hikmet ara. Hikmet ara. Murad-ı ilahi bir şeye götürüyor. Şimdi bu örneği de alırsak inşallah, değil mi? Osmanlı'nın başına gelen meşrutiyet, içindeki adamlar hepsi vazifeli. Hepsi vazifeli. Ama bu vazife iradeye binaen olduğundan dolayı mesuller var, gayrimesuller var. Orada kadere giriyor.
Zira çok fenalık vardır ki iyilik perdesi altında bak. Kaldıkça ve perde yırtılmadıkça ve ondan tegafül edildikçe mahdut ve mahsur kaldığı gibi.
Bak şimdi, devlet o zalim zalimiyeti işleyen o insanlar o zaman nurcuları sıkıştırmasaydı, nötr kalsaydı, mahkemeler, cezalar, takipler, anasını, yasaklar olmasaydı, bu Risale-i Nur serbest yazılıp, serbest basılıp, serbest yayılsa idi, bu cemaat oluşur muydu? Aha işte, koyun oraya. Bakın, bakın. Hemen beğenmeyin siz. Beğenmediğimiz Allah iş yaptırıyor. Bu cemaat oluşmazdı. Bu kıvamda meydana gelmezdi. Kaliteye bakın. O zamanın kalitesine, şimdi benim kaliteme bakın. Sizi tenzih ederim. He? Fark, sıkıştırma. Fark, tahakküm. Fark, disiplin. Fark, ciddi kontrol. Kolay değil bir adamın nurcuyum demez o zaman. Baba yiğitlik ister. Ama şimdi nurcuyum demek kolay. Taltif ediliyor, herkes tarafından itibar ediliyor. Ama böyle de olunca, efendime söyleyeyim, yani cemaatin içerisinde benim gibi arızalılar da çıkıyor. Şimdi Mekke-i Mükerreme'ye bakın, sahabeler sapasağlam. Bir tane münafık yok. Niye? Baskı var, zulüm var, işkence var. Medine-i Münevvere'ye geçin. Nefis, rekabet, menfaat, nifak orada çıkıyor. Arkadaşlar, bunlar hep kanun-u ilahidir. Karışamayız Allah'ın işine. Ne yapsa güzel yapar. Çünkü din onun, biz de onunuz. Hiç korkmayın. Şimdi Avrupa'ya vaziyet veriyor. Amerika'ya sel gönderiyor, tsunami. Orta Doğu'ya şey, bak her taraf karışık dünyada. Zahiren karışık. Yani o bir satır açısından baktın mı iyi değil durum. Genel kitabın genel konumu, müellifin genel takdiri açısından baktım, hiç aleyhte bulunamayız. Kainat da onun, insanlar da onun, din de onun. Biz ne yapacağız? Bu muradın tahakkukunda ben bana düşeni yapabilir miyim? Ben buna bakacağım. Dünyaya ben şekil ve düzen veremem. Cemaate veremiyoruz. Nerede dünyaya veremiyoruz? Kendime, kendimden sorumluyum. Ve kendimin Allah'ın vermiş yetenek ve kabiliyetle muradın tahakkukunda bana düşeni yapabiliyor muyum? Ondan ötesine karışmayacağız. Karışamayız. Biz Allah'ın huzuruna bununla gireceğiz. Bununla imtihana tabi tutulacağız. Evet.
Perde-i hicab ve haya altında kendisinin ıslahına çalışır.
Yani eğer suçu aşikara çıkmazsa o adam ne yapar? Ya ben bunu kapatayım, örteyim. Niye millet beni temiz ve dürüst biliyor? Niye mahcup olayım? Hikmeti bu. Şimdi affedersin diyelim bir kokmuş eti toprağa gömdün bak gider. Değil mi? O şeylerin, kabristanların kenarlarından geçiyor. Var mı bir rahatsız eden koku, ses, seda yok bak. Niye kötü şeyleri toprak istihale makinesine tabi tutar? İstihaleye tabi tutar. Şimdi Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın yani biz muradı da böyledir. Üstad da bu muradı bize tavsiye ediyor. Olaylara müsbet bakın ki. Kusur ve kabahatleri deşifre etmeyin ki. Oldu mu? Ümmet-i Muhammed rahat etsin. Evet.
Lakin vaktaki perde yırtılsa, evet, haya atılır, haya. Hücum gösterilse fenalık fena tevessü eder.
Tabii ya, bir de hücum gösterirsen. Perde yırtıldı mı deşifre olur. Deşifre olmak daha tehlikelidir. Bir de yani niye yaptın diye hücum edersen, adam bir de onu savunmaya kalkarsa taraftar oluşturur. Şimdi aynı şeyde 31 Mart olayında bunlar olmuş. Gelecek şimdi üstadımız oraya, evet.
Ben 31 Mart hadisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Hı. Zira İslamiyet'in meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri cevheri hayat makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti şeriata tatbik edip...
Bak cevheri hayat değer ve kıymetinde bildikleri nimet-i meşrutiyeti. Üstad Hazretleri o meşrutiyete bu gözle bakmış. Zaten onunla alakalı tarihçi hayatta ifadesi de var. Seni ömrü ebediyle tebcil ediyorum diyor. Ey hürriyet! Benim gibi bir zavallıyı, hatta bedeviyi perdeli kafet altında yatmışken uyandırıyorsun. Öyle diyor değil mi? Ey hürriyet-i şer'i! O zaman hürriyet üstad hitap ediyor. Ama sen ileride, sen bir çocuksun daha. Sen büyüye şeriatın tarif ettiği hürriyete doğru gideceksin. Hiçbir nesle ilk doğduğunda tertemiz değil ki. Çocuk doğuyor, ağzı burnu akıyor, altını kirletiyor, affedersiniz. Şimdi doğmuş padişahın oğlu. Ne diyorlar padişahın oğluna? Şehzade. He? Şimdi kucakta da şehzade o. Şehzademe iyi bak Hazuda demiş de. Fatih almış torununu. Yani Yavuz Sultan Selim'i. Doğduğunda kıpkırızmış Yavuz. Bu Yavuz torunuma şehzademe iyi bak Hazuda demiş. O zaman Yavuz'un ağzı burnu akıyor ya. Ama adı şehzade. Olsun. Şehzadelerine helal getirmiyor ki. O zaman hürriyet doğmuş. Ağzı burnu akıyor geç hürriyetin, anlıyorsunuz. Ama bu büyüyüp gelişip hakiki hürriyete doğru gidecek. Üstad onu tebrik etmese buna bugün kavuşamazdık biz. Evet.
Ben 31 Mart hadisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Hı hı. Zira İslamiyet'in meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri cevheri hayat makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti şeriata tatbik edip...
Yani ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam diyor. Hürriyetsiz yaşayamaz hiçbir mahluk. Hürriyet kısıtlandığı an her şeyin mahrumiyeti gelir. Her şeyin. Bak bugün İslam alemiyle Avrupa'yı kıyaslayın. Tek sebebi nedir? Onların demokratik davranması bizim tahakküm altında. İster de şeriat olsun. Ama şeriatı iyi tatbik ederlerse düzgün olur. Herkes şeriatı düzgün tatbik etmiyor ki. Neticede sistemleri idare edenler insanlar. Din bile olsa kendi menfaatine yönelik, kendi çıkarına yönelik kullandığı an yine mahrumiyete götürüyor. Suudi Arabistan'da şeriat var. Hacı sanır giremiyor. Avrupa'ya Hristiyan diyoruz değil mi? Yani çoğu necis gözüyle bakıyor ama Amerika'da Bediüzzaman Said Nursi'nin kürsüleri var. Şeriat köyleri var Amerika'da. Nasıl oluyor şimdi bu iş? Hürriyet büyük bir nimettir. Üstadımıza göre hürriyet canlarla tevem. İkiz olarak doğar diyor. Allah her yarattığı canlıyı hürriyetiyle beraber dünyaya getirir. Ama sistemler, çevre, etraf onu ne yapar? Tahakküm altında ezer. Şimdi burada da böyle. Yani meşrutiyeti hakiki manada isteyenler, meşrutiyeti İslamiyetle şey yayıp, yani bir nevi besleyip, doğru bir hürriyeti gerçekleştirme adına meşrutiyete sahip çıkanlar var. Ama diğerleri de farklı düşünüyor. Padişahlıktan gelen alışkanlığı yine şeriat adı altında güya kendi hain niyetlerini veya tahakkümlerini uygulamaya vesile olarak kullanmak isteyenler de meydanda. Onlar da güya şeriat isteriz. Onlar da şeyi meşrutiyet isteriz ortaya çıkmışlar ama niyetler çok farklı. Bu azınlıkta olan insanların güçleri, kuvvetleri sistemi uygulamaya veya tatbike kifayet etmeyince onlar hem tahrip edip hem de arkadan destekli. Bir de çoğunluk onlardan olunca kader-i ilahi hükmünü öyle icra etmiş. Evet.
Ehli hükümeti adalet namazında kıbleye irşat ve nam-ı mukaddes-i şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle ila
evet.
Ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka.
Bak. Çok güzel, bu ibarelere dikkat edelim. Bir daha oku.
Ehli hükümeti adalet namazında kıbleye irşat.
Adalet var. Hükümet bir adalet sistemi kurmuş ama yani şeriatla tam örtüşmüyor. Veya demokrasisiz adalet olmuyor. Demek ki meşrutiyetle şeriat adalet noktasına kuvvet verirse bu en güzel adalet oluyor. Evet.
Ve nam-ı mukaddes-i şeriatı.
Bak, nam-ı mukaddes-i şeriat denen namlı, mukaddes olan bir şeyi
meşrutiyet kuvvetiyle ila.
Bak, meşrutiyetle şeriatı ila edin, yükseltin diyor. Meşrutiyet olursa şeriat âli ve şey olur, mukaddes olur. Meşrutiyet olmazsa şeriatı da birileri lekeler. Şeriat derler, yanlışlıklar yaparlar. Cumhuriyet derler, en kötü baskıyı oluştururlar. Dolayısıyla eğer doğru İslamiyeti ve yüksek İslamiyeti, şeriatı uygulayacaksanız, bunun şeyi ne olsun? Temelinde meşrutiyet olsun, yani meşveret olsun. Bir insanın gücü, takatı, tahakkümü olmasın. Evet.
Ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka.
Meşrutiyeti devam ettirmenin yolu. Ya elimizden bir daha demokrasi çıkmasın diyorsanız onun da ipini nereye bağlayın? İslamiyetle onu özdeşleştirin ki o da sizde devamlı olarak üstünüzde tali ve varlığını sürdürsün. Yoksa biri gelir, anlatabildim mi? Yine aynı düşünceyle İslamiyeti bozan demokrasiyi niye bozmasın ki? Ne var bunda? Dini tahakküm altına alan hürriyet aydaydı alır. Evet.
Ve bütün seyyiat-ı sabıkayı muhalefet-i şeriat üzerine ilka etmek için bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular.
Bulundular, evet, evet.
Sonra sağını solundan fark edemeyenler.
Şimdi bir grubu diyelim böyle müsbet manada hükümeti ikaz etti. Evet, bir hürriyet lazımdı. Ama o İslamiyetle paralel bir hürriyete herkes taraftar olurdu. Bazıları samimane bunu nazar alarak itiraz etti. Üstad da bunların içerisinde işte. Yani o da bir hürriyet, o da bir meşrutiyet istiyordu ama Osmanlıların böyle helaki değil, onların tasarrufu altında şeriata uygun bir hürriyete ülke ihtiyacı vardı, muhtaçtı. Ama şimdi bazıları da o kadar işin içine tehlikeli girdiler ki, işte sağını solundan fark edemeyenler. Kimisi şeriat isteriz diye girdi, kimisi hürriyet dedi, kimisi terakki dedi. O diyenler içinde birbirlerine muhalif olanlar var. Ama tek maksat, ortak maksat neydi? Şeriat isteriz de diyenler, iddiat diyenler, terakki de diyenler, medeniyet de diyenler, hürriyet de diyenler veya samimane ya böyle doğru bir hürriyet uygulansın da diyenlerin maksadı, yani çok zordu. Saltanatla bu iş devam etmez. Bu bitecek. Evet, bitirme noktasında aynı yere vuruş yapıldı. Fakat gelelim şimdi, yıkıldıktan sonra kim ülkeyi idare edecek? İşte o zaman bunları tahrik eden güçler işin içine girdiler. Hepsini kenara ittiler. Ülkeyi büyük bir belaya, felakete, yani cihan harbine sürükleyip Mondros mütarekesiyle işimizi İttihat Terakki ile beraber bitirdiler. Koca imparatorluk geldi, bir Türkiye'ye sığındı. Evet.
Sonra sağını solundan fark edemeyenler.
Mesela Derviş Vahdeti gibi ekipler. Veya diyelim o Prens Sabahattin Bey, Abdülhamit Han'ın en yakın bir akrabası bir de saltanattan bir insan yani. O da kaçmış gitmiş. Abdülhamit Han'ın aleyhinde o da on. Yani güçlü adamlar dediğimiz bu. Hepsinin arkasında belli bir grup, belli bir heyet, belli bir topluluk var. Evet.
Haşa şeriatı istibdada müsait zannederek.
Ya.
Tuti kuşları gibi, tuti kuşları taklidi gibi şeriat isteriz demekle hakiki maksat ortada anlaşılmaz oldu.
Yani şeriat yani en temiz. Herkes aynı. Mesela ne diyorlar şimdi Türkiye'de? Herkes ne diyor? Demokrasi diyor değil mi? Demokrasi, insan hakları. Bunu BDP de diyor. Hükümet de diyor. CHP de diyor. Peki muamelata bakın. Hangisinin ki buna yakın ve uygun? Nasıl insan hakları, nasıl demokrasi istiyorsunuz siz? Kimse kan dökülmesin diyor. Gayet temiz. Kimse kan dökülmesin diyor. Apo da diyor kan dökülmesin. En büyük kanı o döküyor. Aynı aynı. Oyun hep oyunlara aynı arkadaşlar. O zaman en temiz, herkesin itibar ettiği sistem şeriat. Şeriata kimse müdahale edemez. Allah'ın kanunu, ümmetin buna neyi var? İtibarı var. Sen o pankart oraya koymadın, altında yürüyemezsin. Şimdi daha sonra bunu ırkçılığa getirdiler. Irkçılık dediler. Milliyetçilik dediler. Bir miktar onun altında yürüdüler. Başka maksatlar ortaya kondu. Kemalizm dediler. Kemalizme dokundurtmadı. Kutsal ilan ettiler. Kemalistliği ortaya koyan insanlar ne kadar kemalisti, samimi kemalisti. Çok farklı düşünce ve fikir sahipleri o isim altında ülkeye yapacağını yaptı. Şimdi eskiden de şeriat dediler, ortaya çıktılar. İttihat Terakki de şeriat diyor. Şey de diyor, o söyleyin, Derviş Vahdettin'in ekibi de şeriat diyor. Avrupa'ya giden de hakiki şeriat isteriz diyor. Zaten şeriatı uyguluyordu şey, Abdülhamit Han. Zaten şeriatı uyguluyordu. Yani onu yıkmak için şeriat isteriz diyorlar. Abdülhamit Han'ın sistemini yıkacak tek güç şeriatın etrafında toplanmadır. Halk bunun etrafında toplanır. Bunu demekle de o zalimliği, eskiden yapılmış hataları da şeriata hamlederek bir de. Çünkü idare edilen sistem o. Bunu deyip çevirdiler işi. Fakat onun makamına gelenler şeriatın şehesini millete uygulayamadılar. En fazla zalimliği, en fazla kargaşayı, terörü onlar çıkarttılar. Haksızlığı onlar yaptılar. Şimdi mesela diyelim İttihat Terakki'ye karşı yapılmıştır 31 Mart. 31 Mart olayı Abdülhamit Han'ın tahttan indirildiği ama 31 Mart olayı esasında İttihat Terakki'ye muhalif olan cepheler bir araya gelmişler. Tam Abdülhamit Han'ın o şey padişah İttihat Terakki'nin talimatına göre ne yaptı Abdülhamit Han? Meşrutiyet ilan ediyor, sadrazam değiştirip sadrazam alıyor görevden. Yani noterlik makamı gibi kalıyor. Peki bununla da doymadılar. Ne yaptılar? Bir grup muhalif kalktı, dediler ki İttihat Terakki'yi devirmek için 30 Mart olayında mücadele ettiler. Babali'yi bastılar. Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik'ten Çapulcu bir ordu geldi. İttihat Terakki'nin şeyiyle, tahrikiyle bu muhalifleri perişan etti. Çoğunu idam etti, bastılar. İşte 30 Mart, üstadın o yargılandığı mahkeme 30 Mart'tan sonra oldu. Ya bu da İttihat Terakki'nin işine yaradı. Hep oyun var yani burada. Mahmut Şevket Paşa geldi. Tekrar kabinede bu paşa Harbiye Nazırı oldu. İçişleri Bakanı oldu. Sonra da Başbakan oldu. İttihat Terakki'nin. Dengesiz, muvazenesiz, meczup bir paşa. Ve bu ülke, bu insanların harbe gitti. Harp kararı aldı. Öyle zulmettiler ki. Yani muhaliflerin hepsini perişan, ya idam ettiler, ya sürgüne gönderdiler, ya katlettiler. Abdülhamit Han'ı zaten makamından aldılar. Sonra gelen padişahlar da zaten ne yaptılar? O makamda fazla bir varlık gösteremediler. Güç tamamen 31 Mart'tan sonra İttihat Terakki'nin eline geçti. 1889'da kuruldular. 1918'de resmen yıkıldılar. Cihan Harbi'ne girmekle İttihat Terakki gitmiş oldu. Ve bu ülkeye askerin kontrolünde idare edilen hükümet zihniyeti o zaman girmiştir. İttihat Terakki'nin içerisinde asker ağırlıklıydılar. Mülkiye ve
harbiye.
Mülkiye, harbiye, bir de şey, tıbbiye. Ağırlıklı ekip ama esas omurgası harbiyeden gelmeydi. Askerin siyasete, askerin partilere, askerin ülkeye müdahalesinin başlangıcı budur. Bu kötü gelenek onlar vasıtasıyla yerleşmiştir. Ve İttihat Terakki askerin gücüyle ayakta durmuştur. Ondan sonra gelen CHP aynı askerin gücüyle varlığını devam ettirmiştir. Bugün askerin kendi konumuna çekilmesinden en fazla onlar rahatsızdır. Çünkü o imkan ellerinden gidecek. Ve yıllarca askerin darbe alışkanlığı, siyasete müdahale alışkanlığının altında da İttihat Terakki ekibi vardır. 1918'de de tamamen yıkılmışlardır. Ermeni teröristleri tarafından hem Cemal Paşa, hem Enver Paşa, hem de Talat Paşa öldürülmüştür. Biliyorsunuz.
Mustafa Kemal
içinde. Evet, içinde. Evet, içinde. İsim listesi cebimde. Uzatmamak için ben size şey etmedim. Bak İttihat Terakki. Abdullah Cevdet. Fikir babası bu. Bir numarası var Abdullah Cevdet. Hem de iyi zındık tabi. Ahmet Rıza. Paris şubesinin başında. Aziz Ali el-Mısri. Bahattin Şakir. Cemal Paşa. Damat Mahmut Celaleddin Paşa. Doktor Nazım Bey. Halil Menteşe. Mehmet Talat Paşa. Mizancı Murat. Mustafa el-Katipzade. İsmail Enver. Mustafa Kemal. Hoca Rıfat Efendi, Ferit Bey, katip. Katip demek, gelen sekreter. Mithat Şükrü Biladaha, gelen sekreter bu, estağfurullah, o katip. Yusuf Ziya Bey, Gani Bey, Doktor İshak Sukuti, Doktor İbrahim Temo, Bükreş Şubesi'nin başında, Doktor Akil Muhtar, Tunalı Hilmi. Bunlar 22 kişi işin kurucuları. Tamam. Öyle yani... sorulursa yazmış. Evet.
Zaten planlar serilmişti. Ha. İşte o zaman yalan olarak hamiyet maskesini takılan bazı herifler o ismi mukaddese tecavüz ettiler. İşte cay-i ibret bir tabii. Siyah nokta.
Hem şeriat isteriz dediler, hem de şeriata muhalefet ederek zulmettiler. Adam öldürmekten tutun, sürgünlerden geçin. Ülkenin belki bir 100 yılını yediler bu adamlar. Ve koca bir imparatorluğu şeriat adına yıktılar. Şimdi de bakın olaylara. Dikkat edin şöyle. Hep Müslümanlığı, İslamiyet'i, onun böyle simgelerini nazara vererek aynı olaylar oynanıyor. Başörtü meselesi bu kadar niye problem oldu? Bir simgeydi bak. Onun altında neler oldu bu ülkede? Ne kadar sıkıntılar çekildi yani. Veya diyelim şeyhler, şeyhlik adı altında yanlışlıklar, eksiklikler. Planlar var arkadaşlar. Adamlar şeyh değil. Müteşeyyih onlar. Arkasında ekip de onların müritleri değil. Bu Müslümanlar bu kadar aldanmayı nasıl öğrendiler bilemiyoruz ki. Yani. Yeter artık ya. Bir delikten 10 defa geçilmez ki be kardeşim. Planı birileri seriyor, biz burada oynuyoruz. Üstelik Avrupa üflüyor, biz oynuyoruz ya. Hala biz öyleyiz şu anda. Evet.
Şu anki İslam ülkeleri daha bir 20-30 yıl önce şu ülkede oynanan oyunlara yeni
başladı. Aynen öyle işte. Evet.
Dün bir toplantı olmuş herhalde bu Suriyelilerle ilgili. Yani Esad'dan sonraki Suriye'nin durumu.
Tabii.
Çok enteresan şeyler. Aynı öyle. Türkiye'deki hal gibi yani.
Evet.
وَلَقَدْ قَعَدَتِ الْهِمَّةُ بِتِلْكَ النُّقْتَةِ وَلَمْ تَقْتَدِرْ عَلَى النُّهُوسِ وَلَقَدْ شَوَّشَتْ طَنْطَنَةُ الْأَغْرَاضِ صَدَاءَ مُسِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ وَلَقَدْ تَقَلَّصَتِ الْمَشْرُوطِيَّةِ مُنْحَسْرَةً اسْمَ عَلَى قَلِيلِينَ فَتَفَرَّقَتْ عَنْهَا حُمَاتُ ذِمَارِهَا.
Yani deminki anlattıklarını üstad bir kaideyle, Arapça bir ibareyle bitiriyor. O da şu, malini verelim. İşte bu nokta yüzünden himmet oturdu. Ayağa kalkamadı. Şüphesiz art niyetlerin gürültüsü hürriyet musikisinin sadasını da bozdu. Meşrutiyet sadece ismiyle az bir kısım insanlara inhisar ettirildi. Bu yüzden şerefinin asıl koruyucuları ondan ayrılarak çekilmişlerdir. Ya bu işi doğru dürüst yapmak isteyenler de o gürültüde utanarak, sıkılarak güçleri kifayet etmediğinden dolayı susmuşlar. Gitme, dikkat et. Âli himmet olanlar o hadisede sükût ettiler. Garazkar cerideler hakiki hürriyetin sadasını susturdular. Meşrutiyet pek az adamların üstüne münhasır kaldı, fedakarları da dağıldılar.